Tadımız yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de yine Hayatın Sesleri'ni siz kıymetli dinleyicilerimize ulaştırabilmek adına TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 15.55'i gösterene dek değerli konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. İlginizi çekeceğini umduğumuz konularla huzurlarınızda olacağız. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Hepinizi canlı yayınımıza, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, TRT Memleketim FM'e bekliyoruz. Peki bize nasıl ulaşacaksınız? İletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Türkiye'nin alan kodu 0090, hemen sonrasında Ankara'nın alan kodu 312 ve 463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Bekliyoruz. Güzel bir müzikle Hayatın Sesleri başlıyor. Sonrasında ilk telefon bağlantımızı gerçekleştiriyoruz.
Düşünürken bir çiçekle kalkmış gelmiş, film orada koptu zaten.
Canım olur kendileri, anlayan anladı beni.
Lacileri çekmiş gelmiş, dibim orada düştü zaten.
Vay vay vay, kimler gelmiş, günlerdir nerelerdeymiş.
Özlesi gelmiş birden.
Çok bir sözlemişim zaten, tam içim kararmışken.
Günüme can kattı resmen. Derken derken akşam oldu, erken erken.
Derken derken beni benden aldı resmen.
Beni benden aldı resmen. İnsan bazen susmak ister, susmak da güzeldir bazen. Bazı heyecan ister. Öyle bir gün yaşandı cidden.
Vay vay vay, kimler gelmiş, günlerdir nerelerdeymiş.
Özleyesi gelmiş birden.
Çok bir sözlemişim zaten, ruhsuz ruhsuz dolaşırken.
Günüme can kattı resmen. Derken akşam oldu, erken erken.
Derken derken beni benden aldı resmen.
Beni benden aldı.
Vay, kimler gelmiş, günlerdir nerelerdeymiş.
Özleyesi gelmiş birden. Çok sözlemişim zaten, tam içim kararmışken. Günüme can kattı resmen. Derken derken akşam oldu, erken erken.
Derken derken beni benden aldı
resmen. Beni benden aldı resmen. Beni benden aldı resmen.
Hayatın Sesleri'ndesiniz sevgili dinleyicilerimiz. İlk telefon bağlantımızı gerçekleştirdik. Bu yıl 25.si düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali dahilinde gerçekleşmekte olan etkinlikler hakkında Adana Film Festivali Koordinatörü Sayın İsmail Dikilitaş'la güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sayın Dikilitaş, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar, siz nasılsınız?
Çok teşekkürler efendim. Biz iyiyiz. Eminim siz de çok iyisinizdir. Çünkü çoktan başladı etkinlikler ve sanıyorum 30'una evet, kadar devam edecek. Öyle değil mi?
Evet.
Buyurun, ben şunu söylemek istemiştim hemen program ve festival konusunda konuşmadan önce. Festivaller her zaman çok heyecan verici oluyor ama ne yazık ki çok üzücü bir durum söz konusu oldu bu festivale ilişkin. Çok değerli sanatçımızı kaybettik. Yakup Yavru, Türk sinemasının isimsiz kahramanlarından Yakup Yavru'yu kaybettik. Ama biz hep diyoruz sanatçılar bizim için ölümsüz, o da ölümsüz diye ismini altın harflerle yazdırdı.
Aynen. Kendisi elim bir durum yaşadık gerçekten. Hani bir kötü bir sürprizle uyandık dün. Halbuki her şey çok güzel başlamıştı. Fakat olabiliyor. Kendisine biz bu yıl 25. yıla istinaden 25 sinema emekçisine sinema emek ödülleri takdim edecektik. Yani onda dün vefat ettiği günün sabahında zaten oldu. Hı hı. O gün takdim edecektik. Fakat maalesef ödülünü alamadan kaybettik kendisini ve görevimizi yerine getirerek hem de ışıklar altında sanatçı dostlarının arasında kendisine bir tören düzenledik. Hı hı. Ve kendisini şimdi Amasya'ya yolculadık dün. Ama kendisi de istemez tabii, çünkü festivaller sanatın ışığıyla, sanatçıların nuruyla hareket eder, onlarla yaşar. Sanat da öyledir ve bu anlamda kendisi de istemezdi etkinliklerin iptal olmasını. Dün yapılması gereken gala gecemizi, 25. yıl gala gecemizi bugün erteledik. Bugün de diğer 25 sanatçımıza, sinemanın isimsiz kahramanlarına, kamera arkasında görev alanlar ve ya da şimdiye kadar unutulmuş vefa örneği göstermek zorunda olduğumuz sanatçılara bugün ödüllerini takdim edeceğiz.
Hı hı. Hemen bizim yayınımızdan sonra mı bu takdim gerçekleşecek?
Yok, akşam saatinde gerçekleştireceğiz. Hı hı. Akşam saat 8'de bir resepsiyonla ödüllerini takdim edeceğiz.
Galaya yetiştiğinizi ifade etmiştiniz. Ne galasıdır, ondan da bahsedebilir miyiz?
Şu anda sinema galalarımız devam ediyor. Filmlerimiz, ulusal yarışma filmlerimizin galaları şu anda devam ediyor. Birazdan Kaos filminin galası başlayacak. Film gösterimi, ardından soru cevaplı söyleşi başlayacak. Hı hı. Akşam da Babamın Ceketi adlı filmin galasını gerçekleştireceğiz. Yoğun gidiyoruz. Gerçekten çok fazla başvuru olduğu gibi çok fazla film, 15 film yarışmaya kaldı. Ve yarışmaya kalan filmleri tek tek takip etmeye ve çalışıyoruz. Sanatçılarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Ve onların seyirciyle, ki çoğu ilk defa Türkiye'de seyirciyle buluşuyor ya da Adana seyircisi buluşanlar da var ilk defa. Onların heyecanına ortak olmaya çalışıyoruz.
Hı hı. Ustaya saygı, yaşam boyu başarı ödülleri, onur ödüllerinden bahsettiniz. Kimler alacak bu ödülleri, dinleyicilerimize duyurabilir miyiz?
Onları pazartesi günü açılış dönemimizde takdim ettik. Ustaya saygı, yaşam boyu başarı ödülünü bu yıl Türkiye'nin yetiştirdiği eşsiz yönetmenlerden, o anlatım diliyle ve aynı zamanda görsel yaklaşımıyla, sinematografisiyle Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli yönetmenlerden biri olan Şerif Gören'e takdim ettik. Hı hı. Ardından 4 sanatçımıza da onur ödülünü takdim ettik. Onların arasında Cüneyt Arkın, Ahmet Mekin, Süleyman Turan ve Muhterem Nur gibi değerli Türk sinemasına ömrünü adamış değerli sanatçılarımız vardı.
Evet, bu festivalde öne çıkan filmler neler? Yani daha çok hangi ülkelerden katılım sağlandı? Konular bazında değerlendirecek olursak hangi konular öne çıktı? Neler söylersiniz?
Örneğin bizim tabii vurguladığımız şimdi her filmi festivale aldığımız her film bizim için bir defa bir katma değeri vardır ve aynı zamanda sanatsal ölçekte çok önemlidir. Hiçbir filmi diğer filmden ayırmayız ama belli festivallerde bir açılış kapanış filmleri vardır önemli olan. Bazı filmlerin altını vurgulamak adına ona ilk defa bir gala düzenleyebiliyoruz yani yarışma dışında. Bu anlamda açılış filmimiz Black Klansman, Spike Lee'nin yönettiği. Ki geçen yıl bizim açılış filmimiz The Shape of Water yolculuğunu, serüvenini, vizyondaki serüvenini Oscar alarak tamamlamıştı. Bu anlamda yine bu yılki açılış filmimiz biraz Adana Film Festivali'nde vurguladığımız bu haliyle belki ileride, tabii bu büyük bir iddia ama şimdiden yavaş yavaş konuşmakta da yarar var. Belki Oscar'ın habercisi bir festival haline dönüşmeye başladı. O yüzden bu yılki açılış filmimiz Black Klansman Oscar'ın en büyük favorilerinden biri. İnşallah yine güzel bir şeyle, bir haberle bize şey yapar, bir dönüş sağlar.
Çok çok mutlu oluruz tabii ki.
Kapanış filmimiz de Yol Kenarı, Tayfun Birsenimoğlu'nun yönettiği Yol Kenarı isimli filmi. O da çok değerli, çok önemli ödüllerle döndü Türkiye'ye. Adana'da seyircisi hiç buluşmamıştı. Adana seyircisiyle hem buluşturmak hem Tayfun Birsenimoğlu gibi yeni ve çok önemli, artık yeni demek doğru değil tabii ama 90'lardan başlayan serüveniyle çok hem edebiyatçı olarak hem sinemacı olarak onu desteklemek adına bir ödül takdim bir kapanış filmiyle bir gala düzenleyeceğiz.
Ellerinize sağlık, kolaylıklar diliyoruz. Peki film dışında sergiler, söyleşiler gibi etkinlikler de var mı?
Tabii. Evet. Sergimiz bir festival tarih sergimiz oldu. Açılışta gerçekleştirdik. Festival tarih sergisi 25 yıllık yolculuk, 25 kez yapılan festivalin Altın Koza Yolcuları isimli bir festivalde, sergide tarihe şöyle bir yolculuk yaptık. Çok beğenildi. Hala sergi mekanı ziyaretçilere açık. Bunun ötesinde yine Muhsin Ertuğrul sergisi yapıldı. Muhsin Ertuğrul, Türk sinemasının yetiştirdiği en değerli yönetmenlerden biri. Hatta sinemanın başlangıcındaki değerli isimlerden biri. Sonrasında şimdi bir de söyleşiler var. Her gün iki söyleşi yaparak ilerliyoruz. Bugün de Yılmaz Güney söyleşisi vardı. Devam ediyor.
Nerelerde gerçekleşiyor? Dinleyicilerimize duyurmak adına hangi?
Fatih Üniversitesi'nde 35. yıl sanat galerisinde sergimiz ve aynı zamanda orada söyleşilerimiz, söyleşi mekanında devam ediyor.
Filmleri hangi sinemalarda izleyebilirler?
Sinemaksimum, Avşar ve Arapalek sinemalarında, Adana'nın üç önemli sinemasında.
Biletleri nasıl elde edebilirler? Gerçi dolmuştur diye tahmin ediyorum ama.
Şimdi bu yıl biz mobil uygulama gerçekleştirdik. Adana Film Festivali, Google Play Store'da ve App Store'dan alabilirler. İndirebilirler dinleyicilerimiz. Orada rezervasyonlarını gerçekleştirebilir, salona gidebilirler. Bir de artı hani filmin oynayacağı salon gişesinden biletini temin edebilirler.
Konserlere de son olarak değinelim. Çünkü konserler de aslında coşkulu olur ama tabii bu vefat sebebiyle iptal edilenler de olduğunu biliyoruz.
Evet, ama işte bu yarından itibaren başlıyoruz. Yeniden hem bir sinema sevgi korteji olacak. Türk sinemasına saygı sevgi korteji olacak. Ardından bittiği mekanda, bizim Uğur Mumcu Meydanı, İstasyon Meydanı'nda bittiği mekanda da başlayacak. Sertab Erener konseri başlayacak. Büyük ödül törenimizde 29 Eylül'de Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek ödül töreninde tamamlanacak.
Son olarak etkinlik takvimine nasıl ulaşabilir dinleyicilerimiz? Ondan da bahsedelim detaylı olarak.
Festival iletişim noktalarından ulaşabilirler. Dediğim gibi App Store'dan veya Google Play Store'dan indirecekleri Adana Film Festivali mobil uygulamada tüm bilgileri ulaşabilirler. Adana Film Festivali org.tr'ye ulaşabilirler. Hani orada da rahatlıkla bütün etkinlikleri takip edebilirler. Ve zaten duyuruları gün be gün sosyal medyalarımızda, Twitter, Instagram ve Facebook sayfalarımızda da gün be gün etkinlikler, programları paylaşılmaktadır.
Sayın Dikiltaş, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Aslında sizin deyiminiz de 25 yıldır film dünyasının kalbi Adana'da atıyor, atmaya da devam edecek. Size ve çalışma arkadaşlarınıza da kolaylıklar diliyoruz.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, bu yıl 25.si düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali dahilinde gerçekleşmekte olan etkinlikleri festival koordinatörü İsmail Dikilitaş'tan öğrendik. Bir müzik aramız var, sonrasında Hayatın Sesleri devam edecek.
Kırık dökük şu kalbimde, kederimsin, sebebimsin. Yitip giden şu ömrümde, tükenmeyen ümidimsin. Her anı birlikte yaşamak dururken elimizde, nasıl bir zamana, kaldık ikimiz de. Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam. Eğlenemem, gülemem, kaybolurum yokluğunda, yaşayamam. Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam. Hapisteyim dışarında, yaslanırım efkarıma. Düşe kalka çare bulur, herkes kendi hesabına. Benim gönül bahçem ateşlere döndü, harap oldu bu yangın, her şeyi küllere döndürdü, öyle durdu. Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam. Eğlenemem, gülemem, kaybolurum yokluğunda, yaşayamam. Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Bugün sizleri 1973 yılında çalışmak için Almanya'ya giden 63 yaşındaki Orhan Erdoğan'la tanıştıracağız. Orhan Erdoğan hobi amaçlı başladı ama çok uzmanlaştı Ebru sanatı üzerinde ve bu sanatı yaygınlaştırmak istiyor. Sesini duyurmak istiyor hem Türkiye'deki hem de Almanya'daki gençlere ve orada yaşayanlara. Biz de Hayatın Sesleri olarak Orhan Erdoğan'ı bu sanata gönül vermiş olan kişilerle buluşturmak istiyoruz. Sayın Erdoğan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Efendim şimdi ben çok kısa hayat hikayenizden bahsettim ama asıl sizden dinleyelim. Ebru sanatına doğru yaklaşımınız nasıl başladı, nasıl oluştu?
Ben 1955 Uşak doğumluyum, Banazlı'nın. 74 senesinde Almanya'ya gittim. Ve uzun zaman, uzun çalışma sonra 2006 yılında Türkiye memlekete gelmiştim. Burada bir yanlış haber beni Ebru Sanat ile tanıştırdı.
Yanlış haber nedir? Anlayamadım.
Hatalı bir haber beni Ebru Sanat ile tanıştırdı.
Yok yani o hatalı haberi merak ettiğim için yinelenmenizi rica edeyim.
Şöyle söyleyeyim. Benim esas merakım neyi üflemekti, neyi çalmaktı. Bir haber gördüm. Uşak Belediyesi'nin Ney ve Ebru kursu açacağını yazıyordu. Ben Ney için Uşak Belediye'ye gittiğimde Ney yokmuş, sadece Ebru kursu varmış. Buraya kadar gelmişken dedim.
Bari Ebru'yu öğreneyim. Çok iyi etmişsiniz.
Evet, o şekilde Ney için gittik, Ebru'ya başladık. 2006 senesinden bu tarafa da aktif olarak çalışıyorum yani.
Ama bu Ebru sanatını öğrenirken tatildeydiniz değil mi? Hani Türkiye'ye yerleşme gibi bir durum değildi.
Yok, izindeydim.
İzindeydiniz. Uşağa evet. Geldiniz ve o şekilde bir tesadüf eseri belki de başladı. Sonrasında aynen. İlginiz nasıl gelişti?
İlgim, yani insanlara faydalı olmaktı benim amacım. En büyük hayalim buydu. Bunun için de bu azim beni bu sanatta başarılı olmama sebep oldu yani.
Almanya'da yine sanatla ilgili bir işte mi görev yapıyorsunuz? Almanya'da yine sanat mı yapıyorsunuz? Yine Ebru sanatını devam ettiriyor musunuz Sayın Erdoğan?
Evet. 2006'dan bu taraftan yoğun bir şekilde çalışıyorum. Çok 300'den fazla etkinliğe katıldım. Fuar, festival ve kurslar var. Kurslar veriyorum. Şu anda aktif olarak Frankfurt Halk Eğitim Merkezi'nden 6 senedir de Almanlara yönelik kurs veriyorum.
Ya Almanlar mı katılıyor daha çok bu kursa yoksa Türkler mi?
Çoğunluk Alman ve yabancılar da çok.
O zaman onların da ilgisi çok fazla. Seviyorlar anladığım kadarıyla. Nasıl bu sevgiyi aşıladınız onlara? Ya Ebru sanatıyla hepsi ilgililer mi? Ne kadar zamandır devam ettiriyorlar çalışmalarını?
Şimdi şöyle kurs olduğu için Halk Eğitim Merkezi'nin kataloğunda Alman Ebru sanatı hakkında kısa bilgi verdik. Onu gördüklerinde ilgilerini çekip geliyorlar yani.
O katalogda ne yazmıştınız? Hani acaba ne en çok ilgilerini çekti onu merak ediyorum.
Yani Ebru sanatının dinlenici bir sanat olduğunu, eskiden Osmanlı döneminden beri bu sanatın var olduğunu ve her şeyin doğal olduğunu olarak yazmıştık. Tabii bu da onların ilgisini çekiyor. Doğal olması, bilhassa doğal olması onların ilgisini çekiyor yani.
Hem doğal olması hem de belki
doğallığı,
evet. Osmanlı sanatını da merak ediyorlar önemli. Sanıyorum.
Evet, suyun yüzeyinde olması da tabii bu da ilgisini çekiyor.
Türkiye'de hangi etkinlikleri ve çalışmaları yaptınız? Onu da öğrenelim.
Burada genellikle kreşlerdeki çocuklarla çalışıyorum. Onlara gösteriyoruz, onlara yaptırıyoruz. Daha dün burada yine bir şeyimiz vardı, kreşte çalışmamız oldu.
Peki köyde yaşayan hanımlarla bir çalışmanız da olmuş, ondan da bahsedelim.
Evet, kendi doğup büyüdüğüm köy Şaban Köyü'nde, Banalı Şaban Köyü'nde hanımları topladık ve onlarla bir çalışma yaptık ve şey yapıyoruz yani.
Devam ediyorsunuz çalışmada.
Sevdirmek, şey göstermek istedim ve yapıyoruz yani.
Aslında yaptığınız şey belki kültürler arası bir iletişimi gerçekleştiriyor olmak. Bu anlamda size de kolaylıklar diliyoruz, tebrik ediyoruz. Almanya'daki Türk gençlerine söylemek istedikleriniz var mı son olarak?
Almanya'daki Türk gençlerine şöyle söyleyeyim. Almanya'da çok cami var. Bu cami bünyesinde zaten dernekler var. Bu dernekler bünyesinde çok genç var. En az her derneğin 20 ile 100 ya da daha fazla genç var. Yani bunlara atölye çalışması olarak birer günlük ya da birkaç saatlik bir program yapılsa bu şekilde gençlerimize daha fazla ulaşmış oluruz.
Hı hı. Türk kültürüyle hem de Ebru sanatıyla tanışmış olurlar diyorsunuz. Çok yani. Haklısınız. Sayın Erdoğan, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar yani, diliyoruz. İnşallah hem gençlerimize hem de çocuklarımıza bu sanatı sevdirmek yolundaki çabalarınız karşılık bulur.
İnşallah.
Haftaya, görüşmek dileğiyle. Buyurun.
Haftaya burada yine Başımlık Köy'de okulda, okul çocuklarıyla aşure günü yapıyorlar ve Ahat Bey'de bir yer var. Bir köy var. Orada çocuklar da tekrar bir atölye çalışması yapacağız.
Yapacaksınız. Peki, kolaylıklar evet. diliyoruz. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Orhan Erdoğan'la görüştük. Bize hem Ebru sanatına nasıl başladığını hem de gençlere bu sanatı nasıl sevdirmeye çalıştığı konusunda bilgiler verdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde sizlerle olacağız.
Kınamayın beni hakkı sevenler, kınamayın beni hakkı sevenler. Rüzgar esmeyince davul yanır mı? Külli boş değildir aşka düşenler. Katre düşmeyince sel uyanır mı? Sel uyanır mı? Perverdigarı, bütün kainatın perverdigarı. Mevla her kuluna vermez bu karı. Gün be gün artıyor bülbülüm zarı. Goncasız gülşene gül yağmalır, gül yağmalır. Kırklar yediler, buldu Celali kırklar yediler. Öğrendi Berkan'ı hizmet verdiler. Aşredek bu çarkı çevir dediler. Sormadım ki buna kolda yar, kolda yar. Aşredek bu çarkı çevir dediler. Sormadım ki buna kolda yanır mı, kolda yanır mı?
sihirli sözcükler.
Sihirli Sözcükler köşesinde yine Hayatın Sesleri'nde sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluatay'ı stüdyomuza aldık. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Sağ ol.
Bugün 26 Eylül Dil Bayramı'nın 82. yıl dönümünü kutluyoruz. Hem ondan biraz bahsedelim, hem mesnevilerden, büyük aşk hikayelerinden bahsedelim istedik.
Evet, 82. Dil Bayramı bugün. Dil Bayramı çok bayram olarak çok kutlanan ya da görünen değil. Aslında kurumsal bir bayram olduğu için pek çok kişinin de haberdar olmadığı bir bayram oluyor. Neden Dil Bayramı? Biraz ondan bahsedelim bir iki cümleyle. 1932'de ilk defa Dil Kurultayı toplanmış. Dil Kurultayı neden önemlidir? 10 günlük bir çalışma yapmışlar. Türkçenin yabancı sözcüklerden özgürleşmesi, bağımsızlaşması için, çünkü Türkiye'nin büyük bağımsızlık hareketi aslında onun bir parçası olarak işte milli sanayici, milli girişimci, o tür her türlü sektöre yönelik bir millileşme hareketi olduğu için dil de en başta bunlardan nasibini almış, bunları yapabilmek üzere. 1932'deki bu büyük kurultay kapanışı sırasında her yıl 26 Eylül'ün Dil Bayramı olarak kutlanması kararıyla kapatılmış zaten. 10 günlük bu büyük çalışma Atatürk'ün çok da bilinen bir sözüdür aslında, ama ben başındaki iki cümleyi çok severek paylaşmak istedim. Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin diye başlayan bir konuşmasıyla açılmış. Çünkü Türkçe çok köylü dili gibi algılandığı için, doğrusunu isterseniz ki öyledir. Yani ben Türk dili ve edebiyatı okumuş biri olarak söylüyorum. Hani keyfen değil. Osmanlıca çok yüksek bir dildir. Her ne olursa olsun birkaç dili az da olsa biliyor olmanız, iyi eğitim almış olmanız gerekir. Türkçe biraz daha Anadolu konuşma şekliyken ikisini birleştirmek üzere, hatta harmanlanarak yeni bir çağdaş Türkiye vizyonu çerçevesinde bir dil oluşturmaya çalışmışlar. Ruşen Eşref Dil Kurultayı'nın, ilk Dil Kurultayı'nın nasıl söyleyelim, her oturumunun başkanıdır bugünkü ifadeyle. Sonuç olarak o da kapanış sırasında çok değerli bir söz söylemiştir ki bugüne de ışık tutuyor bence. Bu millet Çanakkale'den Dil Kurultayı'na kadar yüksek bir hız ve azimle milli bilincini inşa eder. Milli bilincimizi, milli kültürümüzü ortaya koyar. Biz de her Türk vatandaşı gibi milli mirasımızı sonsuza dek koruyacağız. Bugün burada söz veriyoruz diye kapatmış. O yüzden Dil Bayramı'dır. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın çok sevdiğim bir dizesi var. Türkçem benim ses bayrağım der orada. O yüzden Türkçe nasıl bayrağımızı gördüğümüzde bir milli his kalbimizde yer alıyorsa, Türkçeyi duyduğumuzda da aynı şekilde olmalı. Bizim dinleyicilerimiz yurt dışında bunu daha iyi idrak ediyorlardır. Biz Türkiye'de bazen hakkını veremiyoruz.
Evet, o konuyla ilgili çok küçük bir şey anlatayım. Yurt dışından çok telefon alıyoruz. Dinleyicilerimizden bir tanesi dedi ki, sizin bu kanallarınız, bu programlarınızı dinlediğim zaman kendimi evimde gibi hissediyorum. Ve çocuklarıma sürekli dinletiyorum ki Türkçeyi sizden öğrensinler.
Ah, çok güzel.
Almanya'da, Danimarka'da yaşayan çok sevgili bir dinleyicimiz. Yani aslında bizim tek amacımız gerçekten Türkçeyi doğru bir şekilde her yere, Türkiye'ye değil yalnızca tüm dünyaya duyurabilmek. Bunu da başarabiliyorsak ne mutlu.
Dün ben de konumuz dışında ama paylaşmak isterim. Bir akademisyen arkadaşımızla sohbet ettik. Uluslararası çok büyük bir organizasyonun daveti üzerine yurt dışında uzman olarak gerçekten iyi bir pozisyonla çalışması teklifi almış. Konuşurken dedi ki, iyi gideceğim, yani her şey çok iyi de sürekli yabancı bir dilde konuşmanın ağırlığını hissediyorum. Türkçe konuşamayacağım ki ben orada. Bununla ilgili bir sıkıntım vardı. Evet. Gerçekten ses bayrağı o başka bir güven duygusunu sağladığı için içten çok değerli. Dil Kurultayı da aslında bu bizim şimdi dile getirmeye çalıştığımız bu iç dinamiklerin ilk defa kurumsal olarak dile getirildiği çalışmadır. Hala devam ediyor. Bugün de başta söylediğimiz gibi kurumsal kutlamalarla devam ediyor. Çünkü artık biz Türkçe konuşuyoruz ve bunun farkındayız. Dolayısıyla doğal geliyor bize, yani hani bunun bir bayram olarak kutlanması ruh halinden aslında bir olgunlaşma sürecine gelmişiz diyebiliriz. Ama yurt dışında yaşayan dinleyicilerimiz için Türkçe her zaman ses bayrağıdır, eminim. Evet. Bugünkü konu başlığımıza geçebiliriz.
Tabii ki geçelim. Şimdi Mesneviler ve Büyük Aşk Hikayeleri konu başlığımız. Önce biraz Mesnevi türünden bahsedelim. Tabii. Hani Mesnevi nedir? O aşk hikayeleri o Mesnevi'nin içinde nasıl ortaya çıkar?
Mesnevi aslında genellikle Mevlana ile örtüştürülüyor. Çünkü eserinin adı Mesnevi Şerif olarak geçtiği için. Oysa bir tür. Yani bir kitabın adı değil, belli bir yazım şeklinin adı Mesnevi. Hı hı. Çok ilgili olmayanlar bazen karıştırabilirler çünkü. Mesnevi temelde bugünkü romana karşılık gelen bir tür. Divan edebiyatı içerisinde çeşitli türlerin kafiye ses uyumları çok hakim. Örneğin gazelde ya da kasidede aynı sesteş kelimeleri bulmanız gerektiği için böyle 10 beytin üstünde, 20 dizenin üstünde bugünkü ifadeyle söylersem 10 beytin üzerinde denkleştirebilmeniz çok büyük ustalık olur. Çünkü zaten dilin imkanları belli. Ancak Mesnevi her bir beyti, iki dizeden oluşan her bir beyti özgün bir kafiyeye sahip olma özelliğine sahip olduğu için uzun eserler verebilirsiniz.
Belki biraz daha kolay.
Evet, görece daha kolay ve hikaye anlatmaya çok müsait. Onun için de çeşitli türlerde uzun anlatılar Mesnevi ile anlatılmış. Bir de şunu söylemek gerek, bugün biz düz yazıya daha yakın bir medeniyetiz. Bizim medeniyetimiz gelecekte herhalde şiiri daha derli toplu, hadi cesaret edip söyleyeyim, daha dar bir alanda tutan bir toplum olarak görüleceğiz. Çünkü geçmişte böyle değildi. Geçmişte düz yazı ancak yazışmalar, mektuplar ya da resmi evrakta geçerli olan haliydi. Onda bile bir kafiye gözetilirmiş. Osmanlıca'da çünkü mesela o düz yazı kafiyesine hakim olmayanların katip olamayacağına dair ifadeler vardır. Dediğim gibi çok yüksek bir dil yani gerçekten. Temelde Mesnevi o günün romanına karşılık geliyor. Yani şiir ana edebi alan. Türleri var ve Mesnevi de onun karşılığı. Mesnevi çeşitli türlerde olabiliyor. Mizah olabilir, savaş ve kahramanlık hikayesi olabilir. Örneğin ahlaki öğüt verenler olabilir ama en çok aşk türünde olanları hatırlanıyor. Halk hikayelerinde de karşılığı olan hemen hemen herkesin bildiği Leyla ve Mecnun, Ferhat ve Şirin, Yusuf ve Züleyha. Bu tür köklü, kültürel karşılıkları olan aşk hikayelerini anlatmak için hazırlanmış Mesneviler var. Ben bugün bir doktora tezinden de yararlanarak onlardan bahsetmek istiyorum. Neden Mesnevi ile ilgileniyoruz? Önce onu da söylemek isterim.
Lütfen.
Çünkü çağdaş bir Mesnevi yok. Yani Mesnevi artık Mesnevi yazmıyor kimse. Doğal olarak yazma ihtiyacı yok çünkü. Evet. Ancak Gökhan Tunç bir doktora tezi yapmış ve basmışlar onu sağ olsunlar. Çağdaş Mesnevi'nin peşinde diye oradan esinlendim ben bu konu başlığı için. Şöyle bir hata yapıyoruz çünkü. Kültür çok güçlü kodlara sahip. Kültür genleri diyor hatta bunu araştırmacılar. Genetik yapımızda nasıl bilmiyorsak bazı şeyleri ama içinde yaşıyorsak kültür genleri de öyle. Mesnevi bizim geçmişimizde var. O yüzden de bugünkü şiirimizi, romanımızı hatta topluma bakışımızı bile etkileyebilir. Bu çalışmada Nazım Hikmet'in Ferhat ile Şirin'i ile Sezai Karakoç'un Leyla ve Mecnun'unu ele almış yazar. Kabaca söylemek gerekirse yelpazeyi hayal ederseniz yelpazenin en uç iki ucu gibi düşünebilirsiniz
aslında
bu iki şairi.
Tam onu diyecektim, hani farklı hayat görüşünden tamamen farklı yaklaşımlardan
dünyaya
giden,
bambaşka yerlerden
bakan iki şair ama aynı
Mesnevi'ye
çalışmış. Çok ilginç.
Ortak noktaları da şu, her ikisi de aşk üzerine çalışmışlar.
Aşk deyince artık evrenselleşmiş konu çünkü.
Ama ideolojilerini Mesnevi'den esinlenerek ya da Mesnevi konusunu, motiflerini, ki bu çok önemli edebi olarak, motiflerini ele almışlar. Nazım Hikmet Duran Ferhat ve Şirin'i almış. Sezai Karakoç Leyla ve Mecnun'u almış. Her ikisi de kendilerini toplumun gelişiminden sorumlu tutan şairler. Toplumun kendilerince toplumun yönelmesi gereken ufuklarını biliyorlar. Bambaşka ufuklar görüyorlar bu arada. Fakat o ufuklara yönlendirebilmek için toplumun biraz önce bahsettiğim o kültür genlerinden yararlanmışlar. Bu bize aslında şunu gösteriyor. Çok değerli bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Ayrı gayri olduğunu, yabancı olduğunu, tezat olduğunu düşünürüz. Hayır, Nazım Hikmet Eski 1948'de yazmış. Sezai Karakoç 1980'de yazmış. Sezai Karakoç'la yine o yelpazenin iki ucu gibi düşünebileceğimiz şairlerin bile söylediği bir şey var ki Nazım Hikmet okurdu diyorlar Sezai Bey için. Hı hı. Ve biz zıt, kutup, düşman, uzak zannederken köklerinden ne kadar bağlı olduklarını onlar bize söylüyorlar.
Kültürel gen.
Evet, eğer okumazsak, bilmezsek ve ilgilenmezsek günlük düşüncelerimizin dalgaları arasında kalabiliriz. Oysa bu şairler Mesnevi'den yararlanmışlar. Klasik bir Mesnevi çeşitli bölümlerden oluşur. Başlangıçta işte amacının ne olduğunu anlatır, birliği anlatır, peygambere övgüler, dört halifeye övgüler gibi klasik giriş Mesnevi'de kısmı, giriş mi? Kısmı vardır. Epey epey sonra böyle 6-7 bölüm sonra.
Bu 6-7 bölüm toplam kaç beyt gibi düşünebiliriz?
Yüzlerce, binlerce. Yani en kapsamlısı başta söylediğimiz Mevlana'nın Mesnevi Şerifidir, 6000 beyittir. Genellikle 1000 beytin üstünde düşünmek gerekir bir Mesnevi. Bu arada Mesneviler o kadar çoktur ki yani Ferhat'la Şirin'i, Leyla ile Mecnun'u onlarca yüzlerce şair kaleme almıştır. Çok damıtılarak bugüne en iyilerini hatırlıyoruz. Örneğin Fuzuli gibi Leyla ve Mecnun'da. Ama Yusuf ile Züleyha da aynı şekilde. Bu toplu aşk hikayelerinin arkasında bir şey var. Aşk her dönem, her yaş grubundan insana çok sihirli geliyor ya.
Evet.
O yüzden kapıları, filtreleri çok yüksek tutmuyoruz. Kapıları açık tutuyoruz onları okumak, onları izlemek için. Ferhat ve Şirin bir tiyatro eseri, şiirsel bir eser. Metnine şöyle bir bakınca orada şunu görebiliyorsunuz. Nazım Hikmet kendi ideolojisini desteklemek istediği için her edebiyatçının yaptığı gibi biraz büküyor hikayeyi. Şu seramikçilerin çamura şekil yoğurduğu vermesi gibi. Ferhat ön planda ki Sezai Karakoç'un Leyla ve Mecnun'da da Mecnun ön planda, ortak noktaları
erkekler
bu. Evet, erkek planda. Karakterler önde ve o önderlik, biraz önce söylediğim o toplumun gideceği ufka önderlik işini Ferhat'a ya da Mecnun'a vermişler. Ferhat önde, Şirin biraz kenarda. Şirin daha çok Ferhat'ı anlaması gereken kişi gibi, çözmesi gereken kişi gibi görünüyor. Yani çözümlemeyi yaparsanız Ferhat öncü, Şirin ise toplum gibi. Nazım Hikmet'te Ferhat ve Şirin biraz daha maddi hayata odaklı. Bu dünyayı kotarmak, bu dünyayı düzeltmek, adaleti sağlamak gerek gibi bakıyor. Ama çok güzel bir cümlesi var eserde. Tiyatro oyununda izleme şansı olanlar için çok değerli müzikleriyle de, bir Azeri bestecinin müzikleriyle de bezenmiş bir eser. Diyor ki orada Şirin, ben bütün sorularımın cevaplarını bütünleşmiş olarak Ferhat'ta gördüm. Bir bedende bütün hayatım boyunca sorduğum bütün soruların cevaplarını gördüm.
Ne mutlu.
Ve bu hissettiğim duygu aşk mıdır diye soruyor. Bu işte aslında şairin Ferhat ve Şirin Mesnevisi'nin hangi özelliklerini toparladığını gösteriyor ve ne için kullandığını gösteriyor. Eğer biz Ferhat ve Şirin'i, halk hikayelerini ve bunların Mesnevi motiflerini bilmezsek, çünkü soru çok değerli bir şeydir o anlamda Mesnevi'nin içinde de, bilmezsek bu kodu çözemeyiz. Sezai Karakoç ise çok değerli bir yaklaşımı var. Nazım Hikmet ne kadar dünyayı düzeltmek lazım, toplumu düzeltmek lazım diyorsa, Sezai Karakoç da tam tersine, tam tersine demek zorundayım. Bireyin içindeki çelişkilerin düzelmesini ve bireyin kendini ilahi aşka açması gerektiğini söyler. Hı. Ama tabii çok büyük bir iddiası var, büyük bir birlik iddiası var şairin. Aynı Nazım Hikmet'in yaptığı gibi o çamura şekil veren sanatçıyı burada da görebilirsiniz eserin içerisinde. Leyla ve Mecnun'da da Mecnun önde. Ve daha şaşırtıcı olarak gelenekten daha çok beslenen birisi çok temel bir şeyi söylüyor. Eğer kendini açamazsan hiçbir ufka ulaşamazsın. Bir dizesi var, diyor ki, dostum yeter artık kendine verdiğin zahmet. Gözlüğünü çıkar ve çıplak bak ortalığa. O zaman işte, ancak o zaman şuraya buraya dağılmış olan hakikat mozaiklerini, kopmaz bütünün parçalarını ruhunda toplayıp yerine oturtursun. Şimdi bu Leyla ve Mecnun mesnevisi ve motifleri, ki bunları ancak biraz sözde, edebiyatta falan ilişkisi olanlar çözebilir. Motiflerini kullanıyorlar. Buradaki ustalık işte biraz önce söylediğim o köklerdeki birliği gösteriyor. Çok temel bir şeydir.
Bu arada dinleyicilerimiz de telefonda ulaşıyor bize. İstanbul'dan Sezai Günaydın Üsküdar'dan aramış, sağ olsun. Yayınımızı beğenerek dinliyormuş ve bu konumuzu çok beğendiğini söylemiş.
Teşekkür ederiz, sağ olsun.
Dediniz ya, aşk işin içine girince aslında tabii. Herkese, her bireye, her topluma farklı duygular, heyecanlar hissettiriyor diye. Sanıyorum aynı heyecanı dinleyicilerimiz de duymuş. Dediniz ya, hani günümüzde mesnevi yazılmıyor çok fazla diye. Bunun sebebi biraz işin kolayına mı kaçıyoruz?
O eğitimin alınması gerekir. Yani o eğitim olmadan, nasıl Türkçe bilmeden Türkçe bir şiir yazamazsanız, sadece Osmanlıca bilmek de yetmez. Ben bu konuda biraz kendi tecrübelerime aykırı konuşamayacağım. Osmanlıca öğrenmek benim için çok zahmetli ve çok emek isteyen bir şeydi. Çok değerli hocalardan öğrendik. Okullarda edebiyat okuyan herkes bunu öğrenmek durumunda. Fakat Osmanlıca öğrendikçe şunu keşfettik ki, bir üslup içerisinde olmanız gerekir. Yani her dilin bir ruhu var ve o ruha açık olmanız gerek, o dilde eser vermeniz için. Çok temel bir şey bu. Beyninizin kıvrımları arasında yer etmesi gerek o dilin, o dilde eser verebilmek için. Sadece dili biliyor olmak yetmez. Çok iyi İngilizce bilenler bile İngilizce bir eser yazmak yerine ana dillerinde bir eser yazmayı tercih edebilirler. Hele de şiir. Yani çok iyi İngilizce biliyor olabilirim, çok iyi Almanca biliyor olabilirim, çok iyi herhangi bir dili biliyor olabilirim ama o dilde makale yazmak, akademik bir yazı yazmak, gazeteye köşe yazısı yazmak, arkadaşıma mektup yazmak kolaydır, tercih edebilirim, mümkündür ama şiir öyle bir şey değil. Evet. Şiiri yazabilmek için gerçekten kalbinizi açmanız gerek o dile. O da çok kolay bir yol değil. Hadi açtınız. Hadi başardınız. Hadi ufkunuz ve yaratılışınız buna çok müsaitti. Oldu, bu sefer okuyucunuz olmaz. Yani hani bu eşleştiği, karşılıklılığı sağlayabilmek çok mümkün değil. O yüzden şiir zaten gerekmiyor da. O yüzden şiir ya da edebiyat o edebi kendi içinde bulunduruyor ve kendini zamana uyduruyor. Ama anlayabilmenin yolu o kökleri görebilmek. Eğer ben Mesnevi'yi bilmezsem Ferhat'la Şirin'i öylesine bir şey gibi izleyebilirim. Bir oyun gibi izleyebilirim. Oysa bu yapıyı bildiğinizde
o derinliği çözebiliyorsunuz,
nasıl
değil mi?
Ortak genleriniz olduğunu bilebiliyorsunuz. Ve dünyada sadece siz, biz, yani ana dili Türkçe olanlar o eseri böyle izleyebilir. Ve dünyada sadece ana dili Türkçe olanlar Sezai Karakoç'un Leyla ve Mecnun'u hakkıyla okuyabilir. O yüzden ana dili Türkçe olanların, tıpkı şairlerin yazmak borcu nasılsa, bizim de okumak borcumuz var.
Evet, çok haklısınız. Şu cümleyi de son olarak söyleyeyim. Sonrasında da dinleyicilerimize veda edelim artık. Bir kültürel kavuşma noktası, edebi empati, halden anlama aracı.
Evet, mesnevi.
Mesnevi. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Katıldığınız için. Gerçekten sizi anlatırken böyle çok bambaşka alemlere dalıyorum her seferinde. Bugün de Mesnevi'nin o harika alemlerine daldık. Ama programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar. Ama yarın yine saatlerimiz 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşmak dileğiyle diyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben Sezin Zor. Görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan sevgi ve saygılarla ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.